أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد. Kalem suresinde sureye kendi kimliğini veren diyelim kıssayı bitirdik. Allah izin verirse 34. ayetten başlayarak devam edeceğiz. 34. ayetin metnini ve mealini vermeden önce bir önceki ayetlerden bahsedeyim, hatırlatayım. Allah Teala bahçe sahiplerinin mahrumiyetleri üzerinden aldıkları dersi anlatırken işte azabın böyle öğretici olduğunu söylemiş. Sonra da ahiretteki azabın daha büyük olduğunu ya da en büyük olduğunu söylemişti. Kur'an-ı Kerim'in üslubu, hepimizin bildiği gibi Kur'an-ı Kerim cennetten bahsettiğinde bir süre sonra cehennemden de bahseder. Cehennemden bahsettiğinde arkasından cennetten bahseder. Rahmetten bahsediyorsa bir süre sonra gazabından bahseder. Gazaptan bahsediyorsa rahmetten bahseder. İyilerden bahsediyorsa arkasından kötülerden bahseder. Yani böyle ikili, karşılaştırmalı bir anlatım yöntemiyle öğretir Allah Teala ki insanlar iyi ile kötüyü, güzel akıbetle kötü akıbeti birlikte görsünler, neye mal olacak bir yola girdiklerini, neyi tercih ettiklerini bilerek tercih etsinler diye böyle bir yöntem takip edilir diyelim. Ahiret azabının hatırlatılmasının arkasından 34. ayette de bu sefer müminlerle ilgili bir ayet, bir vaat, yani ne diyelim, bir müjdeleme ayetinden sonra onların zihniyetinin sorgulanması devam edecek inşallah. اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ Hiç kuşkusuz, kesinlikle şunu iyi bilin ki, muttakiler için, yani takva sahipleri için, yani Rabbinin rızasına uygun davranmış, Allah'a karşı gelmekten sakınmış, hayatını takva esasları üzerine yaşamış olan insanlar için, عِنْدَ رَبِّهِمْ Rablerinin katında. Bu Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde dikkatimizi çekmesi gereken bir ifadedir. Rablerinin katında. Yani Allah Teala müminlere bu dünyada da iyilikler vaat etmekte midir? Evet, vaat etmektedir. Doğru, ama Kur'an-ı Kerim'in nihai olarak sunduğu teklif bu dünyada rahat etmek değildir. Allah'ın insanlara vaat ettiği mutluluk ahiretteki mutluluktur. Peygamberler başta olmak üzere Allah'ın pek çok salih kulu bu dünyada rahat etmeden yaşayıp gitmişler midir? Evet. Bu dünyada yaptığımız bazı iyi davranışların karşılığını iyilik olarak görmeyebilir miyiz? Evet, görmeyebiliriz. Zalimlerin, fasıkların, kafirlerin, facirlerin, hainlerin yaptıkları kötülükler bazen bu dünyada herhangi bir karşılık görmeden öyle yaşayıp gidip yanlarına kar kalmış gibi görünebilir mi? Evet, görünebilir. Kur'an-ı Kerim ısrarla der ki bu dünya ceza ve mükafatın yeri değildir. Bu dünya imtihan alanıdır. Cezaymış gibi görünen her kötü akıbet aslında yeni bir sınav. Ödülmüş gibi görünen her iyi akıbet de aslında yeni bir sınavdır. O yüzden müminler gözlerini ahirete dikmelidirler. Rablerinin katında cennatin naim, nimetler cennetleri vardır. Nimetlerle doldurulmuş cennetler vardır ki burada bunun tasrihine, açıklanmasına, genişletilmesine girilmemiş. Nimetlerle dolu cennetler, nimet cennetleri. Ne düşünebiliyorsanız nimet adına. Ne istiyorsanız nimet adına, neye nimet diyorsanız onların hepsini bulabileceğiniz bir yerdir ahiretteki cennetler. Böyle bir müjdeleme, böyle bir teşvikten sonra Allah Teala bir müşrik zihniyetini eleştiriyor. Bazı müşrikler yaptıkları şirk, bazı kafirler yaptıkları küfür, bazı facirler yaptıkları fucur, bazı fasıklar yaptıkları fusuk işleriyle yetinmedikleri gibi bir de kendilerini haklı görüp kendilerine ahirette de güzel şeyler verileceğini iddia etmişler. Bazı insanlar demek ki öyle zannediyorlar. Yani bu dünyada bana zenginlik verilmişse bana ahirette de verilecektir. Ben bu dünyada eğer üstünleştirilmişsem, yani mevki ve itibarım yüksekse eğer, ahiretteki mevki ve itibarım da yüksek zanneden bir takım insanlar var. Ya da mesela Yahudilerin ve Hristiyanların ifade ettiği gibi bize ahirette azap edilmez diyenler olabilir. Varmış demek ki Yahudilerden ve Hristiyanlardan öyle diyenler. Ya da kendisine ben Müslümanım diyen insanlardan bazıları da yaptıkları onca günah, onca yanlış işe rağmen ahirete giderken korkusuzca gidebilecek bir cesareti kendilerinde buluyor olabilirler. Allah nasıl olsa merhametlidir, Allah nasıl olsa severdir, Allah sevendir. Efendim buna benzer sözler üzerinden hesap vermeyeceklerini zanneden bir zihniyete Rabbimiz diyor ki, Efe nece'alul muslimine kel mücrimin. 35. ayet. Biz Müslümanları suçlular gibi yapar mıyız? Bu soru inkar sorusudur. Bu soru bir soru değildir. Reddetmek için sorulmuş bir sorudur. Biz Müslümanları suçlular gibi yapar mıyız? Suçluları cezalandırırız, müminleri ödüllendiririz, Müslümanları ödüllendiririz. Biz Müslümanları ödüllendirdiğimiz gibi suçluları ödüllendirir miyiz? Biz suçluları cezalandırdığımız gibi Müslümanları cezalandırır mıyız? Yani Allah-u Teala adildir. Elbette ki biz Allah'tan merhametini dileriz ama Allah adildir. Allah merhametliymişim diye suçlu suçsuz ayırt etmeksizin bütün kullarına merhametli davranıp bağışlamaz. Bunu görüyoruz burada. Allah Teala gazap edenmiş, intikam edenmiş diye suçlu ve suçsuz ayırt etmeden, iyi kötü ayırt etmeden bütün kullarına azap edecek bir Allah da değildir. Allah Müslümanlarla mücrimleri bir tutar mı hiç? Maleküm, neyiniz var? Arapçadaki güzel ifadelerden bir tanesi bu. Maleküm, neyiniz var, ne oluyor? Bu nasıl kafadır böyle? Bu nasıl bir düşüncedir bu? Bu nasıl bir sözdür? Bu cümlenin içerisinde ya da bu ifadenin altında hayret var, şaşkınlık var, reddetmek var, ayıplamak var, sitem etmek var, kınamak var. Yani pek çok duyguyu aynı anda içinde barındıran bir ifade. Neyiniz var, ne oluyor size? Keyfe tahkumun, nasıl böyle bir hüküm veriyorsunuz? Böyle bir hüküm verebilmenin bir yöntemi olamaz ki yani. Ne akla uygundur ne kitaba uygundur. İnsafa sığmaz, adalete sığmaz, tecrübeye sığmaz, insanların kendi hayatlarındaki yaşadıkları gerçeklere bile uymaz. Nasıl bir hüküm veriyorsunuz? Nasıl suçlularla suçsuzlar, Müslümanlarla mücrimler bir olur diyebiliyorsunuz? İki tür olabilmesi lazım bunun yani. Nasıl kalabiliriz? Emlekum kitabun. Yoksa sizin bir kitabınız mı var? Fihi tedrusun. Kendisinden ders aldığınız, içindeki bilgileri okuyup da oradan kararlar verdiğiniz, oradan bilgiler ve görüşler aktardığınız bir kitabınız mı var? O kitapta şöyle mi yazıyor? İnne lekum fihi lema tehayyerun. Onun içerisinde siz ne isterseniz size o yapılacağına dair bir bilgi mi buldunuz? Sen nazlı nazlı iste, Allah'ın işi de haşa sen ne istersen onu vermektir. Sen merhamet iste, merhamet versin. Sevgi iste, sevgi versin. Af iste, af versin. Efendim görmezden gelmesini iste, görmezden gelsin. Sen istediğin gibi günah işle. Sen Allah'ın öğrettiği gibi, indirdiği gibi ve peygamberin öğrettiği gibi iman etme. Sen imanını arındırma. Sen ahlakını arındırma. Sen ibadet hayatını düzene koyma. Sen peygamberi örnek alarak yaşayabileceğin bir yol, peygamberler yol çizgisinde bir yol takip etme. Kafana göre takıl. Her zevkini yaşa. Mide zevkinin kulu ol. Elbise sevginin kulu ol. Paranın kulu ol. Mevki ve makamın kulu ol. İtibarın, şöhretin kulu ol. Yeryüzünde bozgunculuk yapan insanların, kendini tanrılaştırmış bir takım insanların ya da görüşlerin ya da adetlerin kulu olarak yaşamayı devam ettir. Ve sonra öyle bir kitabınız mı var? Sen ne istersen sana o verilecektir diye söz veren. 39. ayete geçtik. Emlekum eymanun aleyna baligatun ila yevmil kıyame. Yoksa sizin lehinize olarak, sizin için, bizim tarafımızdan, yani Allah tarafından kıyamete kadar geçerli olacak bir söz, bir yemin mi var? İnne lekum lema tahkumun. Şöyle bir söz mü aldınız benden? Siz ne karar verirseniz o olacak. Bir de böyle bir şey olabilir mi? Suçluya kendisi hakkındaki kararın ne olacağı, kendisine hiç bırakıldığını nerede gördünüz? Hangi adalet sistemi? Suçluya sen kendi kararını kendin ver. Kendinle ilgili cezayı sen takdir et. Bu nasıl bir hukuk sistemi olabilir ki? Bu nasıl bir adalet sistemi olabilir? Sen kendi cezanı kendin takdir et. Ya bu suçluya bırakılmaz ki. Hani mazluma sorulsa bir derece anlarız. Mazluma sorulsa ya sana zulmetti bu. Bu zalimin cezasını sen takdir et dersin. Eyvallah, yani bu bir derece anlaşılabilir. Bu bile aslında sıkıntılı bir yaklaşımdır. Çünkü onun da karşı tarafa zulmetme ihtimalinden korkulur. Öyle olduğu için de Allah Teala kimse hakkındaki kararı kimseye bırakmaz. Allah mutlak adil bir sultan olarak kendisi verir kulları hakkındaki kararını. Allah'tan söz mü aldınız? Siz istediğinizi yapacaksınız. Bana ne yapılacağına ben karar vereceğim diyeceksiniz. Böyle bir şey yok. Böyle bir yemin, bu sorular biraz önce bahsettiğim gibi reddetmek için, inkar etmek için sorulan sorular. Selhum, sor onlara. Eyyuhum bizzalike zaim. Hangisi böyle bir sözleşmenin kefilidir? Hangisi böyle bir sözleşmenin tanığıdır, şahididir, garantörüdür? Kim böyle bir söze sahip çıkabilir ki yani? Şimdi bu kınama ve reddetme cümlelerinden aynı zamanda öğrendiğimiz bir şey de var ki Kur'an-ı Kerim'de başka ayetlerde de içerik olarak buna işaret edilir. Nedir o? Yani bir insan bir görüş öne sürecekse, bir hüküm söyleyecekse, bir karar bildirecekse bir kere bu bilgiye dayalı olmak zorundadır. Yani heva ve hevesten konuşmak, boş konuşmak, yani kötü bir ifadeyle Türkçe söyleyelim atmasyon konuşmak aklı başında bir insanın yapmaması gerekendir ki konu dinde özellikle geçerli değildir. İki tane bilgi kaynağımız vardır. Konu din olduğunda iki bilgi kaynağımız vardır. Birisi asıl olan bilgi kaynağıdır ki buna İslam ilahiyat eserlerinde sem'iyat denilen bir bahiste anlatılır. Yani peygamberlerden işittiğimiz bilgiler. Din hakkında bir şey söyleyecek olan kişi bu dünya, ahiret, Allah, cennet, cehennem, hesap, mizan, kim kurtulur, kim kurtulmaz, kim iyi Müslümandır, kim iyi Müslüman değildir, ne haramdır, ne helaldir, ne günahtır, ne sevaptır. Bu konularda konuşacak olan kişilerin bir kere peygamberlerin bize ulaştırdığı bilgi kaynaklarından yararlanması zorunludur. Hiç kimse kendi kafasından günah, sevap, haram, helal ya da şu kurtulur, şu kurtulmaz, Allah şunu sever, şunu sevmez deme hakkı yoktur. Falanca kul Allah'ın sevgili kuludur, falanca davranış Allah'ın sevgili davranıştır diyebilmesi için bir kişinin peygamberler yoluyla kendisine ulaştırılmış bir bilgiye sahip olması gereklidir. Somutlaştıralım. Yani ya Kur'an'dan bir ayet gösterir, bir ayetin açıklamasını gösterir, bir ayetin yorumunu gösterir, eyvallah. Bir ayetin kendisini delil gösterir ya da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir davranışını, bir uygulamasını ya da bir sözünü, bir duruşunu, bir onayını veya onun bir yorumunu delil olarak gösterir. Eyvallah. Bu kabul edilebilir bir durumdur. Birincisi budur. İkincisi makulat dediğimiz akla dayalı çıkarımlar yapması gereklidir ki akıl yürütmenin yapılabilmesi için de önce sağlam bilgiye ihtiyaç vardır. Akıl yürütme yapılabilmesi için de önce sağlam bilgiye ihtiyaç vardır. Bu demektir ki İslam'da akıl yürütme işinin yapılabilmesi için bu yöntem tekrar birinci yönteme döner. Yani ayetler ve hadislerden gelen bilgilere sahip olmaya dönüş yapar. Elinizde ayetler ve hadislerden oluşan yani vahiy kaynaklı bilgiler yoksa, oradan hareket ederek akıl yürütmeler yapmıyorsanız, diğer türlü akıl yürütmeler de dayanaksız, delilsiz, boş konuşmalardır. Bunun da dinde herhangi bir değeri yoktur. Konu dinse, bu cümleleri üçüncü kez tekrarlamış hocam. Biraz sıkıcı olabilir ama önemine binaen üçüncü kez tekrarlıyorum. Kimler kurtulur ahirette, kimler kurtulmaz? Allah kimleri affeder, kimleri affetmez? Kimleri sever, kimleri sevmez? İyi Müslüman kimdir? Kötü insan nasıl bir insandır? Hangi davranışlar günah, hangi davranışlar sevap, hangi şeyler haram, hangi şeyler helal diyebilmesi için bir kişinin elinde vahiy kaynaklı bir bilgi olmalıdır. O bilginin ya kendisi ya da akıl yürütme yoluyla o bilgiden üretilmiş bir sonuç olması gerekiyor. Onun dışında ben böyle uygun gördüm, bence böylesi doğru deme hakkı hiç kimsede yoktur. Mekke'nin müşrik ileri gelenlerinden bazıları sahabelere diyorlarmış ki, Allah bu dünyada bize zenginlik verdiğine göre demek ki bizi seviyor. Öyleyse bizi sevdiğine göre ahirette de biz sizden iyi olacağız diyorlarmış. Biz nasıl Allah tarafından bu dünyada asiller olarak, asil bir soy olarak seçilmişsek, demek ki Allah bizi seçmiş, ahirette de bize öyle ayrıcalıklı davranacak diye düşünüyorlar, iddia ediyorlarmış. Allah Teala dedi ki bu davranışın hiçbir dayanağı yok. Aklınız mı yok sizin yani? Hadi bilginiz yok, anladık. Aklınız da yok yani. Emlehum şuraka. 41. ayete geçiyoruz. Emlehum şuraka. Yoksa onların ortakları mı var? Haşa ki. Allah'a ortak koştuklarından gerçekten öyle tanrılık edebilecek, tanrı olacak varlıklar mı var? Onların ortakları mı var? Felyetu bi şurakaihim in kanu sadikin. Eğer Allah'ın yanında sözü geçecek ortaklar olduğunu iddia ediyorlarsa, şu tanrımız veya şu toplumumuz veya şu kişimiz Allah katında bizi korur, bizi kayırır, bizim hesap vermeden sıratı geçmemizi ve cennete girmemizi sağlar gibi güvendiğiniz bir takım dayanaklarınız varsa diyor Allah, hadi bir getirin bakayım. Şimdi ne demek getirin? Hadi onları getirin deyince Mekkeliler de tamam Lat'ı, Menat'ı ve Uzza'yı getirdik dememişler. Hadi getirin deyince Allah Teala'nın dediği, bizim de anladığımız şey şudur ki onların gerçekten Allah katında sözünün geçeceğine ilişkin bir delil getirin diyor. Yoksa ortağınızı alın gelin demiyor. Kimi insanlar gözlerinde bazı insanları büyütüyorlar. Bunlar azizlerdir diyorlar. Mesela Hristiyanlar böyle bir şey yapmışlar. Bunlar azizlerdir diyorlar. Biz bunlara işte yöneliriz, bunlara dua ederiz, bunlardan yardım isteriz. Bunlar da Allah katında bizi kayırırlar, bize yardımcı olurlar diye düşünmüşler. Benzer hastalık Müslümanlara da elbette geçmiştir, buna benzer başka başka problemler. Hepsine verilen şey, çağrı şu. Hadi böyle bir ortaklarınız varsa alın gelin deyince onları yanımıza getirin hele demiyor Allah. Onların gerçekten Allah katında sözünün geçeceğinin delilini getirin. Nereden buluyorsunuz yani? Muhammed Aleyhisselam. Ya Muhammed Aleyhisselam'ın Allah katında mutlak sözünün geçeceğine ilişkin bir delil getirin diyor. Tersinden delil hemen getirebiliriz. Resulullah Aleyhisselam bizzat kendisi dedi ki kızına, kızım sana kıyamet günü hiçbir şey yapamam dedi ya. Elimizde böyle çok net delilimiz var ya. Eğer doğru söylüyorlarsa hele bir getirsinler bakalım dedi. Ve şimdi kıyametten de Allah Teala bir manzara sunup tehdidini biraz daha sertleştirip kötü akıbeti hatırlatıyor. Yevme yukşefu an saqin ve yud'avne ila sucudi fela yastati'un. Bu kıyamet günü öyle bir gündür ki bugün bütün gerçekler açığa çıkmıştır. Gerçek Rabbin kim olduğunu görmüşlerdir. Birçok ayetin hasılası olarak söyleyelim. O gün mülkün gerçek sahibi ortaya çıkmıştır. Allah Teala sormuştur o gün. Bugün mülk kimin diye. Cevap vermeye bile gücü yetecek hiçbir varlık yoktur. Cevap yine Allah'tan gelir. Lillahil vahidil kahhar. Tek ve kahhar olan Allah'a aittir mülk. O gün ortak koştuklarını düşündükleri bütün varlıkların kaybolduğu gündür. O gün Rabbimizin meleklerinin akın akın geldiği ve etrafı kuşattığı gündür. O gün Rabbimizin arşını meleklerin yüklenerek getirdikleri gündür. O gün Rabbimizin tecelli ettiği gündür. O gün yanılanların ve yanılmayanların ortaya çıktığı gündür. Hakikatin inkar edilemeyecek şekilde insanların gözünün önüne serildiği, insanların gözlerinin önündeki perdenin kaldırıldığı gündür. O gün imtihan bitmiştir. İmtihan bittiği için de Allah Teala varlığını ve kudretini ve imtihanını artık sebepler perdesi arkasından yürütmez. O gün Allah Teala ayan beyan tecelli etmiştir. Mülkiyetiyle tecelli etmiştir, kudretiyle tecelli etmiştir, hakimiyetiyle tecelli etmiştir, azametiyle tecelli etmiştir ve herkes her şeyi anlamıştır. Ne demek herkes her şeyi anlamıştır? Yani cennetlikler cennetlik olduğunu, cehennemlikler cehennemlik olduğunu anlamıştır. Bu bir. Peygamberlerin getirdiği ve uyardığı her şeyin doğru olduğunu bütün insanlar o gün anlamışlardır. Bu iki. Allah'tan başka sığınılabilecek ve karar verebilecek hiç kimsenin olmadığını herkes anlamıştır. Bu üç. Ve artık geri dönüşün olmadığı, yeniden bir imtihanın, fırsatının verilmeyeceği, geri dönüşün olmadığı gün olduğunu herkes anlamıştır. İşte o gün insanlar hadi bakalım Allah'a secde edin diye davet edilirler. Bu sanki temsili bir şekilde kimlerin hayatını nasıl geçirdiğini bizzat kendilerinin anlaması için bir çağrıdır. Sanki şöyle deniliyormuş, başka ayetlerden de yola çıkarak söyleyelim. Haydi gelin Allah'a secde edin denilecek. Herkes gerçekler açığa çıktı ya, hemen Allah'a secde etmek için harekete geçip atılacaklar. Ama maalesef bu dünyadayken hayatını Allah'a secde ederek geçirenler secde edecekler. Diğerlerinin bedenleri secde etmeye uygun olmaktan çıkacak. Secde edemeyecekler. Başka surelerdeki bilgilerimizle birleştirelim. Sanki sırtları demir bir levhayla kaplatılmış gibi eğilemez, bükülemez hale getirecek. Yani aslında bu da bu dünya hayatımızı anlatan bir temsil değil mi bu ayetteki de yani? Kimi insanların beli bir türlü bükülmez, rüküye gitmez yani. Alnı bir türlü eğilmez, alnını secdeye götürmez. Dili bir türlü dönmez de hakikati söylemez. O gün Allah Teala onların nasıl yaşadıklarını böylece bir temsille diyelim onlara gösterir. Secdeye davet edilirler. Fakat cehennemlikler secde edemezler. Secdeye güç yetiremezler. Haşiaten ebsaruhum terhequhum zille. Gözleri korkudan belermiştir. Allah korusun, Allah korusun. Allah merhametiyle bizi, yani elinde tutsun, Allah merhametiyle bizi sarsın inşallah, öyle diyelim. Kıyametin manzarası o kadar kötüdür ki, yani dağların yürütülmesi, denizlerin tutuşturulması o kadar kötüdür ki, Hazreti Peygamber'den gelen kimi rivayetlerde Allah mümin kullarının o kıyametin dehşetli olaylarını görerek korkmasını istemediğinden dolayı mümin kullarının canlarını hafif bir rüzgarla alıverir diyor Peygamber Aleyhisselam. Şimdi o kıyametin dehşetli manzarasından daha kötü olan manzarayla karşı karşıyaydık. Yani cehennem alınıp getirildi yani. Cehennem getirildi. Hadislerden biliyoruz ya, cehennem böyle melekler tarafından zincirlere vurulmuş azgın bir hayvan gibi sürüklenerek getirilir. Allah göstermesin. Yani o manzarayı görüyorsunuz. Cehennemin öfkeli bir şekilde homurtayıp durduğunu, uğultusunu işitiyor, gözlerinde görüyorsunuz. Cennet getirilmiş. Melekler etrafı sarmış. Rabbimiz azametiyle tecelli etmiş. Peygamberlerin hepsi toplanmış. Her ümmet kendi imamının, liderinin peşinden gittiği kişinin arkasında hesap meydanında toplanmış ki toplandığı yerde herkes aslında akıbetinin ne olduğunu artık anlamış. Etrafa bakarken gözleri korkudan belermiş. Haşiaten ebsaruhum. Gözleri belermiş korkularından. Terhequhum zille. Aşağılık olma, zillet hali, eziklik onları sarmış, kuşatmış. Dönsen baksan, duruşlarından, hareketlerine, yüzlerindeki korkudan, ellerindeki titremeye, bacaklarının titremesinden dizlerinin bağının tutmamasına, eziklikleri, hor görülmüşlükleri, aşağılanmışlıkları, o cehennemliklerin her halleriyle onları sarmıştır, bürümüştür. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ Yani ne yapalım? Onların bedenleri salimken, imkanları varken, ömürlerini sürdürmekte iken, yani secde etmek için, yani ibadet etmek için, yani Allah'a kulluk ederek yaşayabilmek için, Allah'ı razı edebilmek için her tür imkana sahiptiler. O zaman davet edilmişlerdi ama davete icabet etmediler. Haşa ki Allah fırsat vermeden cezalandırmadı. Allah uyarmadan onlara kötü bir sürpriz falan yapmadı. Bir ömür boyunca defalarca uyarıldılar. Defalarca uyarıldılar. Peygamberler geldi, konuştu. Sonraki dönemdeki insanlar peygamberi görmedi. Bunlar boş laf yani. Doğruları söyleyen insanlarla karşılaştılar. Bazen bir kitapla, bazen bir vaazla, bazen bir konuşmayla, bazen bir sözle, bazen bir hastalıkla, bazen bir deprem, bazen bir sel, bir afetle, bazen bir tefekkür anıyla Allah onları defalarca hakikatla karşılaştırdı ve kulluğa davet edildiler. İcabet etmediler. O zaman yani benimkisi kişisel bir kanaat. Kur'an-ı Kerim'deki en ürkütücü ifadelerden bir tanesi geliyor. Yani Kur'an'daki en ürkütücü ifadelerden bir tanesi. فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَد۪يثِ Şimdi sen bu sözü yalanlayanla beni baş başa bırak. Bu nasıl cesaretse yani. Gerçekten ilginç yani. Kafirdeki bu cesaret nasıl bir cesarettir? Müşrikteki bu cesaret nasıl bir cesarettir? Münafıktaki bir cesaret nasıl bir cesarettir? Hayatını tepeleme günahla dolduran bir insanın cesareti nasıl bir cesarettir? Bu olsa olsa deli cesaretidir, akılsızlık cesaretidir. Bu yiğitlik cesareti değildir. Bu tehlikeyi hafife almanın kahramanlığı falan değildir. Bu düşüncesizliktir, bu ahmaklığın daniskasıdır. Şimdi sen bu sözü yalanlayanla, yani Allah'ın sözünü yalanlayan, peygamberlerin tebliğini yalanlayan ve insanları ahirette Allah'a hesap verecekleri gerçeğini hatırlatan bütün o sözleri reddedenleri benimle baş başa bırak dedi Allah. Senestedricuhum min haythu la ya'lemun. Biz onları onların hiç anlamadıkları bir şekilde ağır ağır azaba yaklaştırıyoruz. Bilmiyorlar ya. Hastalıktan iyileşiyorlar. Bir fırsat verildiğini fark etmiyorlar. Günah dolu bir yaşamda, her günah işlemede aslında kendilerine biraz fırsat verildiğini, aslında bu fırsatın tövbe fırsatı olduğunu fark etmiyorlar. Her düştüklerinde toparlanıp tekrar günaha yöneliyorlar ve aslında yavaş yavaş adım adım cehenneme doğru yaklaştığını fark etmiyorlar. Şöyle mi zannediyor kimi insanlar? Yani Allah bana kızıyorsa, paramı mesela kötü yola harcamamdan rahatsızsa Allah, haşa ki kızıyorsa, elimden parayı alırdı. Allah elimden paramı almadığına göre benim bu paramı harcadığım yerlerde Allah Teala'nın bir itirazı yok. Öyle mi diyorlar yani? Allah ben günah dolu bu işleri yaparken benim bu günahları işlememden rahatsız olsaydı benden bu günah işlememi sağlayan sağlığımı alırdı. Sağlığımı aldığı için de ben de bu günahları işlemezdim. Böyle mi zannediyorlar? Batıl fikirleri üretenler, Allah'ın razı olmayacağı peygamberin öğrettiğinin muhalifi fikirler, düşünceler üretenler ne zannediyorlar? Yani Allah bizim yaptığımızdan razı olmasaydı düşünce yeteneğimizi alırdı mı zannediyorlar? Tam tersidir yani. Sen kibirlendikçe Allah önünü açar. Sen azgınlaştıkça Allah önünü açar. Ama tersi de doğrudur bakın. Yani bu haşa ki Allah Teala'nın insanlara kurduğu bir tuzak gibi de anlaşılmaz yani. Nasıl ki her sevap bir sonraki sevabı kolaylaştırıyorsa, her günah da bir sonraki günahı kolaylaştırır. her sevap bir sonraki sevabın yapılabilmesi için bir zemin oluşturuyorsa, bir arka plan, bir güç kaynağı oluşturuyorsa, her günah da bir sonraki günaha rahat gidebilmenin arka planını, zeminini, güç kaynağını oluşturur. Ne zannediyor mücrimler? Hiç farkında olmadan, bilmeden ağır ağır yaklaşıyorlar. Ve ümli lehum. Ve ümli lehum. Onlara mühlet veriyorum yani. Uzatıyorum, fırsat veriyorum. Ya bu fırsat aslında tevbe fırsatıdır. Bu kendini toparlama fırsatıdır. Haşa ki Allah ihmal etmez. Hani böyle bir cümleyle ifade ediyoruz ya, Allah imhal eder, ihmal etmez. Allah imhal eder, ihmal etmez. Allah'ın imhal etmesi mühlet vermesidir. Zaman vermesidir toparlanma için. İhmal etmek demek bir şeyin cezasının verilmesi gerektiği bir zaman vermemek demektir. Allah da öyle yapmaz yani. Zamanı geldiğinde Allah onu geciktirmez. Ama zamanının ne zaman olacağına bizzat Rabbimiz kendisi karar verir. Ben onlara imkan veriyorum, fırsat veriyorum. Bir kez daha düşünsünler diye. Ümli lehum. Onlara mühlet veriyorum. İnne keydi metin. Ne zannediyorlar? Kurtulabileceklerini, kaçabileceklerini mi zannediyorlar? Benim yakalamam sağlamdır. Benim planım sağlamdır diyor Allah Teala. Burada Allah Teala kulların kullandığı fiilleri kendine izafe edip kendine isnat ettiğinde kullar gibi yapıyor gibi düşünmek ahmaklık olur. Saçmalık olur. Haşa, Allah da biz kullar gibi bir düşmanını ele geçirmek için uzun süreli planlar mı kuruyor? Böyle bir şey yoktur. Sadece bir anlatım üslubu olarak zalimler, kafirler, mücrimler konuyu anlasınlar, kafalarına denk etsin, doğru düşünsünler diye Allah Teala insanların anlaması için insanların dünyasından insanların kelimelerini kullanıyor. Yoksa haşa, kendini anlatmak için kullanmıyor. Ha böyle bir şey gibi düşünün diyor Allah sanki. Böyle bir şey gibi. Buradan yani böyle bir tarzda, böyle bir ayetten Allah acaba insanlar için böyle planlar mı kurar? Böyle bir ayetten, böyle bir akış içerisinde öncesi sonrası ortada olan bir konudan böyle bir tartışma üretmek çok tuhaf gerçekten yani. Konuyu bazen böyle bir şey olacak. Lafı biraz yarıda kestik gibi ama yani. Bazen çok ciddi bir konu konuşulurken, konunun özü giderek ağırlaşmaya başladığında, insanın omuzlarını çökertmeye başladığında, kimi insanlara bakıyoruz, konuyu başka bir tarafa, oradaki bir kelime üzerinden, bir örnek üzerinden konuyu konuyla alakası olmayan bir tarafa çekip götürüyorlar. Yani topu taca atmak diye bir deyim var ya, kıran kırana devam etmekte olan bir futbol maçında maçı durdurmak istiyorsun. Niye? Sürdürmemen gerekiyor. Tıkanmışsın yani. Topu taca atıp oyunu durduruyorlar. Böyle bir takım insanlar da yani tuhaftır. Buradan Allah o zaman şöyle mi? Ya böyle bir şey yok. Burada bir üslup var. Burada bir anlatım tarzı var. Burada bir hakikat anlatılıyor. Allah'ın elinden kurtulamayacağınızı iyi düşünün. Şimdi ben bunu böyle söyleyince Allah'ın elinden kurtulamayacağınızı iyi düşünün. Vay hocam, Allah'ın elinden dedin. Acaba Allah'ın eli mi var demek istedin? Yani ne diyelim? Anlamak istemeyince her bahaneyle bir insan anlamayacaktır. Kelimelerle oynar durursun ondan sonra. Halbuki cümlenin bütününün anlattığı bir hakikat vardır. Kelimelerle oynayıp durmanın ne alemi var? Sana bir hakikat anlatılıyor yani. Em tes'eluhum ecran fehum min magramin muskalun. Allah Teala bir başka yöne temas etti şimdi konunun. Yoksa sen yaptığın davete karşılık ya da bu dini onlara ulaştırırken karşılığında ağır bir takım bedeller mi istedin? Onlar bu ücreti ödemekten mi korktular? Yani ne istedi peygamber? Gelin Müslüman olun. Geldik. Öyle Müslümanlık olur mu? Üye kaydı yapacağız, aidat topluyoruz. Yani İslam dinine böyle mi çağırdı Peygamber Aleyhisselam? Neyinden korktunuz? Sizden para istemedi, aidat istemedi, kayıt ücreti istemedi, paralarınızı bana verin demedi. Yani neyinizden korktunuz da, neyinizden korktunuz da, neyi kaybetmekten korktunuz da İslam dinine uzak duruyorsunuz? Bunu bir şöyle bir genişleterek söyleyelim. İslam'dan uzak duran insanlara şunu sormak lazım. İslam dinine girince neyinizi kaybetmekten korkuyorsunuz yani? Huzurunuz vardı da huzurunuzun bozulmasından mı korktunuz? Mutluydunuz da mutluluğunuzu kaybetmekten mi korktunuz? Harika sapasağlam yürüyen aileleriniz vardı, ailenin dağılmasından mı korktunuz? Kişiliğiniz çok sağlamdı, kişiliğinizin bozulmasından mı korktunuz? Çalışkandınız, çalışkanınızın gitmesinden mi korktunuz? Bir medeniyet inşa etmiştiniz, medeniyetinizin yıkılmasından mı korkmuştunuz? Devletiniz tıkır tıkır işliyordu da devletinizin yıkılmasından mı korktunuz? İslam ne teklif etti ki size gözünüzü böyle korkuttu? Ha içinizden 3-5 tane zalimi ve kafiri korkutmuş olabilir. Nedir o da? O da insanları sömürmek üzerinden kendine bir gelir çarkı kuranları korkutmuş olabilir. Diğerleri neyinden korktunuz da uzak durdunuz ki bundan yani? İslam dini size ağır ne yük yükledi ki? Belki buradaki ayetten zımnen bir de Müslümanlara bir uyarı yapmak gerekli. Din anlattığımız insanların hiçbir şeylerinde gözümüz olmadığını, dinimizi onlara anlatırken, onları dindarlaştırmaya çalışırken, onların ellerindeki imkanlardan yararlanmak gibi bir planımızın olmadığını, onları rahatlatacak tarzda ayan beyan ifade etmek veya hissettirmek gerekiyormuş ki, peygamberler bunu birçok ayette ifade edildiği gibi defalarca hem söylediler hem gösterdiler. Selam olsun, salavat olsun onların hepsine. Em indehumul gaybu fehum yektubun. Yoksa onlar gaybı mı biliyorlar yahu? İleride ne olacaklarını onlar mı yazıyorlar? Neye dayanarak, tekrar aynı soru geldi. Neye dayanarak böyle bir gaflet ve dalalet içerisinde yaşıyorlar? Fasbir li hukmi rabbike. Burada birdenbire sözü Allah Teala kesiyor. Kafirlere, zalimlere, mücrimlere hitap etmeyi kesiyor. Dönüyor peygamberine ve diyor ki Peygamber Aleyhisselam'a fasbir li hukmi rabbik. Sen Rabbinin hükmüne sabret. Yani seni dinlemiyorlar diye kızgınlık gösterme. Sana meyletmiyorlar diye umutsuzluk gösterme. Bazen canını acıtabilirler. Vazgeçme. Bazen malına zarar verebilirler. Vazgeçme. Bazen hürriyetine zarar verebilirler. Bazen canını alabilirler. Yani bu dünyada sana herhangi bir yolla kötülükler de gelebilir. Ya da sen onlara her türlü uğraştığın halde bütün emeklerini boşa götürecek şekilde davranabilirler. Sen Rabbinin hükmüne sabret. Yani Rabbinin hükmüne, Rabbinin bunların sonuyla ilgili kararı ne zaman gerçekleşecek onu bilemezsin. Sabırla görevini yapmaya devam et ey peygamber. Ve şimdi toparlayalım. O ey peygamber dediğimiz peygamberin yolunu sürdürdüğünü düşünen Müslümanlar. Emeklerinizin boşa gittiğini falan düşünüp de konuşmaktan, yazmaktan, anlatmaktan, faaliyetlerden, icraatlardan vazgeçmeyin. Rabbinizin hükmü gelinceye kadar devam edin ki Rabbinizin hükmünün ne zaman geleceğini Rabbinizden başka hiç kimse bilmiyor. Bu bizim adımıza bizim ölümümüz de olabilir yani. وَلَا تَكُنْ كَسَاحِبِ الْحُوتِ. Sakın şu balık sahibi gibi olma. Hazreti Yunus'a atfen bir ifade. Nedir o? اِذْ نَادَا وَهُوَ مَكْذُومٌ. O böyle umudunu kesmiş bir vaziyette, o kızgın bir şekilde ya da nasıl söyleyeyim, dertli, gamlı bir vaziyette Rabbine niyaz etmişti. Olay burada anlatılmıyor. Çok kısa bir kısmından bahsedilecek. Hazreti Yunus peygamberlikle görevli olduğu şehirde anlatmış, uğraşmış, göstermiş, yapmış, izah etmiş ama bir türlü şehir halkı Hazreti Yunus'un davetine icabet etmemiş. Sonra Hazreti Yunus şehir halkına kızmış. Bunlar adam olmaz demiş. Lütfen dikkat edelim. Altını çizelim. Bunlar adam olmaz demiş. Artık bunlar Allah'ın azabını hak ettiler demiş. Kendisi böyle bir karar vermiş. Halbuki gaybı bilmeme işi onlar için de geçerliydi yani. Allah bildirmediği sürece hiçbir kul bilmiyordu yani. Böyle bir kuralımız vardı. onların artık adam olmayacaklarına, iman etmeyeceklerine ve bu yüzden de helak edileceklerine karar vermiş ve kızgınlıkla ve umutsuzluk içerisinde şehri terk etmiş. Senaryolaştırırken özellikle iki duyguyu öne çıkartmaya çalıştım. Birisi kızgınlık, birisi umutsuzluk. Her ikisi de İslam için çalışmakta olan insanların bütün çalışmalarını boşa götürebilir. Kızgınlık da Müslüman faaliyet insanlarına, davet insanlarına, irşat insanlarına zararlı işler, yanlış işler yaptırır. Umutsuzluk zaten bir şey yaptıramaz. Bu şehir adam olmaz. Yahu buna sen mi karar veriyorsun? Ne kadar uğraştın ki karar verdin yani? Bu köy adam olmaz, bu sınıf adam olmaz, bu millet adam olmaz. Hiçbir Müslümanın bir millet, bir köy, bir kasaba, bir şehir, bir mahalle halkı için, bir köy, bir aile ya da bir okul ya da bir sınıf için böyle bir karar verme yetkisi yoktur, imkanı da yoktur ya. Bak sakın kızgınlığa düşme dedi Allah, umutsuzluğa düşme. Hazreti Yunus şehri terk edince Allah Teala da onu işte gemiye binmişti. Gemide kura çektirildi. Atılması gerekiyordu bir kişinin. Yani konumuz bu olmak için hızlı gidiyorum. Onu ayrıntısını bilmeyenler okuyabilirler. Bilenler hatırlayacaklardır. Gemiden atıldı. Bir balık onu yuttu. O balığın karnında karanlıklar içerisinde dertli dertli Rabbine niyaz etti. Enbiya suresindeki ayeti hatırlayın. Ondan sonra o dertli dertli dua ederken kendisinin günahını ve Allah'tan başka sığınağının olmadığını ifade eden çok güzel bir cümle kurdu. Allah Teala da onun samimi olarak bu sözünü söylemesinden sonra onu kurtardı. Levla en tedarakahu ni'metun min rabbihi lennubize bil arai ve huve mezmum. Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı mutlaka kınanacak ve kınanmış bir halde ıssız bir yere atılıverecekti. Kaybedecekti yani. O böyle içinden gelen bir duayla kendisinin hatasını kabul etti. Yanlış yaptım Allah'ım dedi. Bunu susturmak için yapmadı. Kaçamak olsun diye yapmadı. Gerçekten kabul etti. Yanlış yaptığını fark etti. Allah'a döndü. Allah da onun elinden tuttu. Ve Allah onu kurtardı. Feştabahu Rabbuhu. Rabbi onu seçti. Fecealahu mines salihin. Allah onu salihlerden kıldı. Hemen Peygamber Aleyhisselam'a böyle bir hatırlatma yaptı. Bak sana birçok peygamber anlatıldı şimdiye kadar. Kur'an-ı Kerim'in ilerleyen bölümlerinde de böyle birçok peygamber anlatılacak. O peygamberlerin her şeye sabrettiğinin örneği verilecek. Bak çok istisna bir durumdur. Çok zor bir durumdur. Ama bir de böyle örnek var. Sakın vazifeni Allah sana izin vermeden sen terk etmeye kalkma uyarısı yapıldı ki insanlara din öğretme, din anlatma, dini yaygınlaştırma konusunda hayatını feda etmeye, vakfetmeye, adamaya karar vermiş insanlar bu ayetlerden iyi bir ders almalılar. Madem ki kendinizi bununla vazifeli kabul ettiniz, madem ki bu işi kendinize iş, bir yaşam tarzı edindiniz, o halde umutsuzluk ve kızgınlıkla görevinizi yapmaktan dönemezsiniz, vazgeçemezsiniz. Tam tersi görevimi yaptım diye de bırakamazsınız. Yani evet maksat hasıl oldu, herkes iyileşti diye de bırakamazsınız ki ölüm gelinceye kadar çalışması gerekiyor. Herkesin görevini yapması gerekiyor. Ne maksat hasıl oldu diye ne de maksatımız gerçekleşmez diye işi bırakamaz müminler. Beynel raca vel havf. Korkuyla umut arasında bir mücadele sonuna kadar sürdürülür. وَاِنْ يَكَادُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ اِنَّهُ لَمَجْنُونَ O inkar edenler zikri yani öğüt vermeni işittikleri zaman yani Kur'an'ı işittikleri zaman Kur'an'daki hakikatleri işittikleri zaman Kur'an'daki hakikatler onların beynine beynine, gözüne gözüne, kulağına kulağına verdiğin zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. O kadar kızgınlar, bu hakikati duymayı o kadar nefret ediyorlar, duymayı sevmiyorlar ki doğruları söyleyen insanlara dilleriyle bir şey yapmasalar, elleriyle bir şey yapmasalar, gözleriyle öfkelerini ifade ediyorlar. Ve yekuluna innehu lemecnun, ve diyorlar ki bu adam deli yahu. Neyden bahsediyor diyorlar. Bu adam deli ya. Paranın peşinden koşmaktan daha anlamlı ne olabilir? Zevkin peşinde koşmaktan daha güzel ne olabilir? Bu adam bize zevkin peşinde koşturup durmayın, eğlencenin peşinde koşturup durmayın, para sahibi olmanın peşinde koşturup durmayın, sahte tanrılar üretmeyin, icat etmeyin ve sahte tanrıların peşinde koşturmayın. Sizin gibi varlıkları tanrıymış gibi yükseltip onlara ibadet etmeyin. Hayatınızdan Allah'ı çıkartmayın. Allah'ı hayatınıza müdahil edin. Resulullah Aleyhisselam'ın çizgisinde bir hayat sürdürün deyince, yahu bu zamanda bu nasıl bir düşünce, bu adam herhalde deli diyen kafirlerle karşılaşırsınız. Buna benzer sözleri söyleyenlerin hepsi kafir de olmayabilir. Bazen kafirlerin düştüğü bu yanlışa Müslümanım diyen insanlar da farkında olmadan bir gaflet eseri düşebilirler. Onlar hakikatta duymaktan o kadar rahatsızlar ki böyle bir şey dile getirirler. Bitirmeden önce hemen bu ayetle ilgili bir şey daha söyleyelim. Bu ayetlerin nazar konusuyla ilgili olduğunu düşünürler ve nazarla ilgili olarak bu ayeti yazar veya konuşurlar. Bu ayetle ilişkilendirirler. Bu ayetin ne iniş sebebi ne akış içerisinde bu bildiğimiz Hazreti Peygamber'in hadislerinde sözü edilen nazar konusuyla ilgisi yoktur. Bu ayet orada kullanılmaz demiyorum. Bu ayet belki orada da işe yarıyordur. Bir ayetin nerede nasıl bir sonuç vereceğini ben kestirip atamam. Belki işe yarıyordur. Belki burada bir anlamı vardır. Ama bu akış içerisinde, sure içerisinde konunun onunla bir ilişkisi yok. O Hazreti Peygamber'in başka yerlerde okuduğumuz hadisleriyle ilgili bir konudur. Onlarla ilgili de Peygamber Aleyhisselam'ın öğrettiği savunma yöntemlerini kullanırız. وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ Suremizin son ayeti. Bu Kur'an ancak alemler için öğüttür. Yani bu Kur'an nedir diye sorsan, her şeyi söyleyebilirsin, çok şeyi söyleyebilirsin. İlim kitabıdır, irfan kitabıdır, ikaz kitabıdır. Müminlerin anayasasıdır, bilmem ne. Çok şeyi söyleyebilirsin, doğrudur. Ama sonuç itibariyle bu Kur'an'ın en çok öne çıkan özelliği, en başta gelen özelliği bütün alemler için, yani akledebilen bütün varlıklar için bir uyarıdır, bir öğüttür. Cennete ve cehenneme yönelik bir uyarı, cennete yönlendirme, cehennemden sakındırmadır. Allah'a kulluğa davet, Allah'tan başkasına kulluk etmekten sakındırmaktır. Kur'an ancak böyle okunduğunda ve böyle kullanıldığında Kur'an'ın indiriliş maksadına uygun okunmuş olur, uygun kullanılmış olur. Evet, Kalem suresinde böylece bitirdik. Allah izin verirse 29. cüzün surelerini, mülkü anlattık, Kalem üzerinde konuştuk. Bir sonraki sureyi kaldığımız yerden Allah izin verirse 29. cüzü sürdürmeyi düşünüyoruz. Nasip. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.